aslında bir kere önemli bir mevzu. Çünkü üçüncü kapı aynı şekilde dizgede dolaysız olan diğer şeylerle, kavramlarla ilişkisini konuştuk. Belirsiz, belirli varlık ve özle karşılaştırma içine de Erdoğan soktu. Biraz onu konuştuk. Hegel'den buraya not aldım ama eğer nesne özdek olarak böyle bir şey, yani nesne yalnızca şey değil, cisim değil, fiziksel nesne değil, düşüncenin ya da tinin de nesneleri, tinsel nesneler de var. Ama bunu özdek olarak alacaksak nesneyi de kendinden biçimlenmiş özdek olarak düşünülmesi gerektiğini yazmış. Hegel bunu söylüyor. Ben bir soru sordum, obje diye de bir şey kullanılıyor. Objekten onun etimolojik bir şeyi var mı diye. Aziz de şey dedi, Almancasının bir etimolojisi verilmiş şeyde, mantık biliminde. Gegenstand. Gegenstand karşısında durma demek. Orada karşısında durma tabii otomatik olarak objenin karşı, öznenin karşısında duran şey olarak. Nesnenin etimolojisi Almanca'da bu. Türkçe'de yok. Neyden mi geliyor filan dedik hatta nesne. Anselm'den niye bahsettik? Anselm'e yazdık şey, varoluş, Tanrı'nın varoluşunun...
Aziz orada varoluş açıklıyormuş, Erdoğan bir şeyler söyledi ve orada olduğu gibi karıştı.
Söylemesi karıştı.
Varoluş dedin, orada ondan sonra ortalık karıştı, gene başka şeylere döndü, o açıklanamaz.
Ne karıştı yani, onu açarsan diyoruz, iyi olur.
Erdoğan'ın ne söylediğini ben anlamadım ama tamamen varoluştan ayrı bir şey.
Biliyor musun?
Varoluş şeylerle birlikte, şimdi şey okundu daha sonra, varoluş şeylerle birlikte dolaysızdır, sen onu söyledin.
Niye varoluşa döndünüz orada?
Varoluş dolaysızlıktan bahsediyorlar.
Yani bir ilişkili olarak şey mı sormuştun?
Hayır, varlık dolaysızdır, belirli varlık dolaysızdır. Bu anlamda özel anlamda bir şey de dolaysızdır. Varoluş da dolaysızdır, senin de noktaya çıktığı için.
Her şey dolaysız olabilirsin.
Ama aynı zamanda her şeyin dolaylı olduğu da tartışıldı bu arada.
Ya ama mesela bazı şeyler dolaysız olarak düşünmek daha zor bazı şeyleri. Her şey dolaysız olarak düşünebiliriz, o soyutlama.
Evet. Önce her şeyin belirli olduğu ve aynı zamanda belirsizliğin ne olduğu tartışıldı. Belirlik ve belirsizlik üzerinde.
Burada geriye dönülmüşüm. Bu konuyla ilgili ne yani var?
Konuyla ilgili nasıl var?
Yani mesela nesneye nasıl geçtiniz?
Evet, nesneye nasıl geçtik? Demek hatırlıyor musun onu?
Yani tasımda kalmıştık biz en son bıraktığımızda.
Geçiş,
oradan nasıl geçtik?
Hegel açısından tuhaf diye adlandırılıyor. Tuhaf.
Niye tuhaf?
Gerçekten.
Yani tasım nerede, şey
hayır,
nerede
nesne,
dedik hatta, kavram nerede?
Hayır, nesne atomdan kavram nasıl ayrılır diye tamam, bir soru sorulmuş. Evet. Nesneye ayıran şey nedir diye dendi orada dinlediğimde. Nesne özdekten, atomdan ayıran şey nedir? Önce nesnenin neli üzerine tartışıldı. Nesne...
Doğal bilinç için ne diye? İşte nedir? Orada cisim değil, fiziksel değil. Evet. Aynı varlık gibi. Yani varlık da öyle düşünülebilir. Varlığın da fizikselliği yok.
Bölünemez değil nesne, bütün.
He, mesela öyle bir özellikle Erdoğan söyledi galiba.
Bu haftaya konuştuğunu.
Bu hafta mı?
Onlarca konuşuruz, yani. Bilerek söylüyor onu.
Neden?
İçeride konuştuğumuz
şey değil mi? Ben söylemesin diye.
Azarladım kullanacağım.
Erdoğan bana bir şey yaptın mı?
Yani yok, sen
hayır, içeride biraz önce konuştuk.
Sen bir şey
bir şeydi.
Bu arada bir şey daha var, onu inşallah bu hafta sizden bekliyoruz. Nesneden nesneler çokluğuna geçiş, yani birden çoka geçiş gibi bir süreç olup olmadığı ile ilgili, evet. Bu nesneyi kavratacak önemli bir geçiş herhalde. Ona
bakalım,
döneceğiz
yani,
herhalde.
Döneceğiz.
Ama şimdi... Kavramın olgusallaşmasından bahsettik nesnede. O nasıl ilgiliydi nesneyle? O nasıl ilgiliydi hakikaten? Ben de başlık atmışım ama sanki aklımda kalıyormuş gibi kalmamış.
Ya söyle.
Kavramın olgusallaşması,
kavramın
nesneyle
olgusallaşması. İlişkisi. Küçük mantık 193. paragraf.
Tamam.
Kavramın tekilde görülmesi, o hani tekil, sikel, evrensel, evrenselden başladık.
Orada oraya şu geçiş vardı, ona yani onu çözersek bütün Hegel şeyi için iyi olacak. Hegel'in olgusallaşma dediği şey tikelleşme.
Tikelleşme.
Belirlilik kazanma. Başka türlü onu anlayamayacağız. Yani çünkü var realizasyon gelme diyor.
Varoluşa gelme.
Varoluşa gelme den daha soyut, daha soyut. Belirlilik kazanma.
Peki evet, olgusallaşmayı yani, daha iyi şekilde kullanıyor. Ne? Yani şey, belirli varlık alanında kullanıyor. Evet. Daha o da çıkıyor.
İşte daha o anlamda değil mi? Daha geride. Hı.
Yani varoluş daha sonra ileride. Kullandığı daha zaman ileride kavramın olgusallaşması, tikelleşme derken belirsiz şey belirli varlıktaki evet, olgunun çıkışı da aynı yani.
Evet. Yani varoluş özel kategori ve varoluşa gelme ile belirliği kazanma aynı şey değil. Varoluşa gelme zeminden ortaya çıkma denen şey. Ama belirlilik kazanma zeminden ortaya çıkma değil.
Tabii.
Belirlilik kazanma ne?
Varoluşu bilme.
Belirlilik kazanma. Şimdi bunları bütün bu temel noktaları sorgulayalım ve
belirlilik kazanma tikelleşme kavramının olgusallaşması işte o belirlilik kazanma.
Belirlilik kazanma ve tikelleşme.
Bir önceki moment mi varoluştan? Önce.
Belirlilik kazanma varlık alanında olan bir şey. Değil mi?
Belirli
tikelleşme varlık ise ya da tikellik denen kavram şey kavrama ait bir kategori ve dolayısıyla şey ikisine eşitleyemeyiz. Yani birçok bakımdan ikisine eşitleyemeyiz. O yüzden realizasyon ve tikelleşmenin yani onları ya da diye yani tikelleşme ya da realizasyon aslında Hegel kavramın belirliliği kazanmasından söz edebilir. Ve kavramın belirliliği kazanması, belirliliği kazanmanın olgusallaşmayla ilgisinin olması ölçüsünde kavramın olgusallaşması. Tamam. Buraya kadar şey yapabiliyoruz. Yani kavramın belirliliği kazanması, genel olarak kavramdan yargıya geçiş, kavramın realizasyonunda bir adım ya da belirlilik kazanmasında bir adım. Ama kavramdaki belirlilik kazanma aynı zamanda da evrenselden tikele geçme olduğu için izleyebiliyor musun? Evrenselden tikele geçme orada Hegel'in kavramın realizasyonu dediği şey, olgusallaşması dediği şey ve tikelleşme denen şey arasında da bir paralellik kuruluyor. Bu herhalde çok karışık bir tikelleşme. Yani buna dikkat edin. Burada belirli kategorisini varlık alanında incelediğimizi ve oraya ait olduğunu, o kategorinin oraya ait olduğunu düşünürseniz, tikelleşmenin ise kavram alanına ve kavrama ait olduğunu düşünürseniz sorular şey olabilir, netleşebilir ve yanıt da kolaylaşabilir. Neyi sorduğunuz daha açık olarak ortaya çıkar. Yani şimdi tikelleşme kavrama ait. Ve tikelleşme aynı zamanda realizasyon ya da olgusallaşma denebilecek olan şey. Çünkü tikelleşme de belirlilik kazanma. Yani çünkü tikelleşmede evrenselden yola çıkıyoruz. Yani belirsizden yola çıkıyoruz. Ve
evrenselin
Hegel bir yerde belirli, belirsiz ve belirli belirlilik anlatımlarını kullanıyor. O tuhaf görünüyor insanlara. Aslında o burayla ilgili. Yani belirli, belirsiz denen şey evrensel. Evrenselden tikele geçmek kavramın momenti olarak belirli olacak. Belirli belirlilik olacak. Ya da
evrenselin belirliliği.
Evrensel zaten belirli aslında. Yani evet. Belirsiz dediğimiz şey de belirli. Evet. Ve orada öyle bir şey var. Yani burada şimdi mantık öğrenirken en özel nokta bütün bu temel kavramları çok iyi anlamak. Belirlilik şeye ait, varlığa ait. Neden belirlilik varlığa ait ya da nasıl varlıkta belirlilik ortaya çıkıyordu? Onun, ya da belirlenim kategorisinin kendisi varlık alanında inceleniyordu biliyorsunuz. Yani varlık alanında belirlileşme Dasein'le, belirli varlıkla geliyordu. Neden geliyordu, nasıl geliyordu onları düşünüp ona göre bu kavram bölümüne geçtiğimiz zaman orayı buraya bağlamamız gerekiyor. Yani çünkü belirliliğin olumsuz zamanın falan bütün temeli şeyde yapıyor, varlık alanında, Dasein'de yapıyor. Belirlilik olumsuz zaman, Spinoza orada bizi şey yapıyordu, sürekli olarak rahatlatıyordu ve açıklıyordu. Yani belirlilik olumsuz, tüm belirleme olumsuz zamandır diyor Spinoza. Belirleme olumsuz zamandan ayrı olarak olabilecek bir şey değildi.
nesneyle bağlantısını burada nasıl kuracağız? Yani bunu
kuracağız. Tamam, yalnız kuracağız. Şimdi şöyle oldu. Kavramı incelerken önce öznel kavramı inceledik. Şimdi nesnel kavramı inceliyoruz. Tamam, buna dikkat edelim. Yani bunu Hegel'den alıyoruz. Önce veri gibi, yani sorgulamadan, dogmatik bir şekilde alıyoruz ki ne dediğini duyalım. Şimdi onu kavranabilir kılmaya çalışacağız. Kavramı önce özel kavram olarak inceledik. Özel kavram olarak neleri inceledik?
Varlık öğretisi,
yardım,
öz öğretisi ve...
Özel kavram.
Ha, özel kavram
evet.
Evrenselden şey kadar.
Evrensel tetkik yani.
Evet, öyle. Yargı yani kavramın sonra yargıya geçtik. Kavramdan yargıya geçmek. Şimdi kavramın açılımları varlık alanında da şey var. Böyle bir yerde dil bunu belirliyor bir ölçüye kadar. Ayrı sözcük, her kavram için ayrı sözcük kullanmıyoruz. Yani bu bir problem ve bu da mantık biliminin temelinde çözülebilecek bir problem. Örneğin Türkçe'de varlık sözcüğünü şey için kullanıyoruz. Hem genel olarak varlığı anlatmak için hem de Almanların Dasein dedikleri şeyi anlatmak için. Yani varlık sözcüğü iki kavramı anlatmak için kullanılıyor. Belki daha fazla. İngilizce'de de aynı şey var. Orada da being sözcüğü hem Türkçe'deki varlığı ya da Almanca'daki Sein'i anlatıyor. Ayrıca da Dasein'i anlatıyor. Yani bir sözcük kıtlığı yok şeyde, İngilizce'de ya da Türkçe'de. Ama doğal dil ya da doğal us şeyde öyle bir ayrıma gerek görmemiş. Görmüyor. Yani dediğim gibi incelenmesi gereken etimolojik bir nokta bu. Etimolojik ve aynı zamanda da mantıksal bir nokta. Yani mantık temelinde yapılacak bir etimoloji çalışması. Niye bazı dillerde şey var, her kavram için sözcük, ayrı sözcükler varken şeyde yok. Bunu şeyle bağlayacağız. Kavramın tikelleşmesi, kavramın olgusallaşması, kavram önce kavram olarak inceleniyor. Yani evrensel tikel ve tekil olarak inceleniyor. Burada da bir realizasyon var. Ama kavram aynı zamanda şeye de geçiyor. Tikelleşme, kavramın tikelleşmesi denebilecek olan şey onun yargıya geçişi de o kategoriye giriyor ya da o
uygulaması
yani, gibi. Evet, o da bir olgusallaşma. Ve kavramın orada belirlik kazanması. Yani yargı kavramın tikelleşmesi diyor Hegel. Güzel, onu anlıyoruz. Yani evrenselin kendini bölmesi ya da belirlemesi denen şey. Ve yargıdan sonra da tasıma geçiyorduk. Değil mi? Bunlardan sonra nesneye geçiyorduk. Şimdi tekrar soruları şey yapalım. Yani buradan sorular türetelim ve ona göre ilerleyelim. Yani söylenen sorular ya buhar olup gittiler ya da yanıtlandılar. Ve yanıtlandığı zaman da soru olmaktan çıktı ve niçin soru olduklarını unutuyoruz.
Evrenselden tikele geçerek belirsiz belirli yaptık. Buradan hani nesneye geçiş nasıl oluyor? Yani
evrenselden tikele geçerken belirli belirli yaptık.
Nesneyi bir kavram olarak... Bunu ele alıyoruz. Önce bir nesnenin varlığı gibi
tamam,
alıyoruz.
Tamam, şimdi nesneyi nasıl geçiyoruz sorusu var. Peki, ona o zaman Hegel'in vereceği yanıtı şu. Tasın kurgul moment olduğu için, yani kavram ve yargının birliği olduğu için ya da onları kendi içinde momentler olarak kapsadığı için tasın bir çelişki. Yani momentleri dolayısıyla bir çelişki. Şeyin kavram ve yargının ilişkisinden dolayı bir çelişki. Bu yöntemsel olarak Hegel'in düşünmesi gereken şey bu. Şimdi burada Hegel'in yöntemi kullanması yapay mı yoksa şey mi? Ona yararlı olan bir aygıt mı yoksa çok mekanik ve düz olarak mı kullanılıyor? Yani Hegel işte bu yargı ve kavram ve yargı karşıtlardır. Ve bunları bu karşılık kendini ortadan kaldırır tasımın birliği içinde ve böylece ortadan kalkmış tasım nesnedir diyebilir. Yöntemi gereği, saltık yöntem ya da kurgul yöntem gereği bunu söyleyebilir. Bunu söylersek şey olacak mı? Yani bu bir tanıtlama değerini taşıyacak mı? Şimdi tasımdan nesneye geçmek Levent'in hatırlattığı gibi tuhaf. Çünkü tasım bir öznel düşünce işlemi. Aynı zamanda da şey, nesne ise sanki düşünce olandan ayrı bir şeymiş gibi görünüyor.
Ya da ama, daha yargılarken biz de yargı da bir belirlilik olduğuna göre kavramın bir kendini belirlilik olarak koyması ya da ayrım olarak.
Evet. Evet.
Orada da aslında bir anlamda bir nesneye geçmiş olmuyor mu biz kavramla karşılık içinde?
Şimdi nesne de yargıda nesneye geçmiş olabilir miyiz? Yani yargıda evet, bir ayrım vardı ve çelişki vardı ortada. Yani niye yargıdan tasıma geçmek daha ön adım olmasın, daha gerekli bir adım olmasın? Çünkü tasım henüz ortaya çıkmamış ve yani Hegel şunu düşünüyor mu acaba? Nesne tasımın karakterini taşıyor diye düşünüyor mu? Çünkü tasımın anlamı kavramın momentlerinin birliği olmak. Yani evrensel tekil ve tikel ve tekilin birliği olmak. Yargı şeydi, tasımın yani tasımı önceleyen bir aşamaydı ve ayrım momentiydi. Orada sadece tikel evrenseldir vesaire. Yani kavramın iki momenti arasında bant kuruyordu ya da kavramın kendini yarması, ayırması, ayrım şeydi. Yani kavramın tamamlanması, tamamlanmamış olduğunu gösteriyordu ve oradan nesneyle geç, yani tasıma geçtik. Şimdi tasım, şey dedik, tasımın detaylı çözümlemesini yaptık. Yani onu tekrar şey yapmayacağız burada, yine demeyeceğiz ama tasımın kavramı, tasımın yargılar, üç yargının, işte küçük öncül, büyük öncül ve orta terimin ya da ne diyorsun, terminusun kendi aralarındaki ilişkileri olmak değil, Hegel'in çözümlemesinde tasımın anlamı bu değil. Tasımın anlamı şeyin, evrenselin, tekilin ve tikenin birliği olmak. Ve bu birlik kendini ortadan kaldırdığı zaman, yani tasım kurgu momenti karşılık düşüyordu diyorduk. Evet. Bu da şey, yöntem, Hegel'in yöntemden yararlandığı bir nokta burası. Tasım kendini ortadan kaldırdığı zaman bu içinde kapsadığı kavram momentleri negatif oluyorlar ya da ideal oluyorlar ya da işte moment oluyorlar ve nesne acaba gerçekten bu evrensel tikel ve tekili kapsıyor mu kendi içinde? Nesneye benzeyen şeyler, varoluş nesneye benzetilebilir. Evet. Ya da nesneyle bir paralellik kurulabilir.
Bu ama mesela, kavram değil orada.
Ama orada kavram yok. Yani evet, nesnede kavramın olması mı gerekiyor? Nesnenin
kavramın ilişkilerinin konması mı gerekiyor?
Tabii. Onlara bakmamız gerekiyor. Ve Hegel'in baktığı şey de o nesnenin karakteri, yani nesne şey değil, varoluş değil, varlık da değil. Şimdi nesne konusunda doğal bilincin düşündüğü şeyler belli. Yani genel olarak fiziksel olanı anlıyor. İşte o bir nesne, bu bir nesne falan. Ama aynı zamanda o da o bir varoluş, bu bir varoluş ya da ona bir Dasein diyebilir ya da Sein diyebilir, varlık diyebilir ya da belirli varlık diyebilir, edimsellik diyebilir vesaire. Yani doğal bilinç kavramları içgüdüsel olarak kullanıyor. Usul içgüdüsü dediği şey Hegel'in, onların mantıklarını bilmeden kullanıyor. Yani çocuk o büyüme sırasında o şeyi öğreniyor, kavramların hangi durumlarda hangi kavramın kullanılacağını, hangi kavramın neye uygulanacağını falan öğreniyor. Yani bunlar belli bir mantıksallık içerebiliyorlar ama tam bütünüyle mantıksız da olabiliyorlar. Yani örneğin özdeksel ve tinsel şeyler birbirlerinden ayrı şeyler. Ama bir Yunanlı pedagojisinde çocuk şeyi öğreniyor, o mermerin ya da tahtanın tinsel bir tanrı olduğunu, canlı olduğunu öğreniyor ve daha sonra kendini inandırmak için ya da doğrulamak için işte mermerde su bu, ondaki içerilen suyun dışarıda damlacık olarak kendini göstermesini Tanrı'nın terlemesi olarak falan şey yapabiliyor, yorumlayabiliyor. Yani şimdi orada kavramların kullanımı şeye bağlı, bir ölçüde alışkanlığa bağlı kavram bağıntıları. Bir taraftan da o alışkısal bağıntıların dışında gerçek nesnel bağıntılar var ve biz felsefede onu görmeye çalışıyoruz. Ve nesne konusunda da bizim kendi kültürümüz genellikle şey veriyor. Yani o Yunanların yaptığı yanılgıya, düştüğü yanılgıya benzer yanılgılara düşüyor ve nesneyi genel olarak fiziksel bir şey olarak öğretiyor. Onun için bu şeyi verdim. Yani herhalde geçerli bir benzetme. Yani biz o ön yargıyı ya da nesne tasarımını kafamızdan atıp nesne kavramını geçirmek zorundayız ve Hegel net olarak şey diyor, nesnede evrensellik, tikerlik ve tekillik momentleri negatif olarak bulunmalıdır.
Biz varlık diyor. Kavramdır derken ya da yani böyle bir karşılık kurarken aslında o nesneye karşılık düşen varlık burada en yoksul nesne olarak koyulan şey değil mi?
En yoksul nesne.
En içeriksiz nesne. Diyelim. Daha doğru belki.
Yani işte varlık ya da daha zengin ya da belirli varlık falan bunlar nesne değil. Böyle bir şey diyor sayfa 538'de belirtildiği gibi diyor kavram kendini tekillikte yargıya belirlemede daha şimdiden kendini olgusal olan olarak, var olan olarak koyar. Yani yargıya geçerken kendini olgusal olan olarak diyor ya da var olan olarak koyar. Bu henüz soyut olgusallık kendini nesnellikte tamamlar. Yani bundan bir yarar gelecek mi bilmiyoruz. Nesnellik henüz yargı olarak koyulmuş değildir diyor. Nerede diyor? Sayfa 542'de. Sayfa 542.
Ne zaman koyulmuş değildir?
Hangi? Nesnellik henüz yargı olarak koyulmuş değildir.
Ne zaman?
Zamandan söz etmiyoruz.
Hayır, zaman derken yani hangi bağlamda söylüyoruz? Ne zaman?
Kavramı içkin olarak kendi içinde taşıdığı düzeye dek nesne kavramı kendi içinde taşıyor. Kavramın ayrımı onda bulunur. Ama nesnel bütünlükten ötürü ayrışmış kapılar tamamlanmış ve kendilerine bağımlı nesnelerdir ki buna göre bağıntılarında bile birbirlerine karşı yalnızca kendilerine bağımlı olarak davranırlar. Şimdi burada şu kavramı içkin olarak kendi içinde taşıdığı düzeye dek diyor. Yani nesne kavramı kendi içinde taşıyor. Şey taşımıyor.
Varoluş taşımıyor.
Varoluş taşımıyor. Önceki aşamalarda kavram taşınmıyor. Burada içkin olarak taşınıyor. Yani daha önceki aşamalarda kavram potansiyel olarak taşınıyor. Öyle diyebiliriz ama içkin olarak taşınmıyor. Nesne kavramı içkin olarak taşıyor. Kavramın ayrımı bu yüzden onda bulunur. Yani nesnenin ayrımını, ayrışmasını ya da nesnenin realleşmesi verilecek olan şey onun içindeki momentler.
Evrensel olarak taşıyor.
Ve tekillik. Şimdi ama nesnel bütünlükten ötürü diyor. Nesnel bütünlük, nesne onların tümünü moment olarak, negatif olarak kapsıyor. Yani nesne onlar tarafından bölünmüyor. Çünkü onlar bir bakıma şeyler, ideal olarak bulunuyorlar ve nesne bütün diyor. Bu yüzden ayrışmış kapılar tamamlanmış ve kendilerine bağımlı nesnelerdir ki. Yani nesnenin ayrışmasında da yine bütünlük korunuyor. Bunlar tamamlanmış ve kendilerine bağımlı nesnelerdir ki.
Evrensel ve tikel gibi göre, sanki değil mi buradaki?
Her nesne o kavramın bütünlüğünü kendi içinde kapsıyor. Yani Leibniz'in monatlarına dönüyordu. Monat burada diyor nesne, felsefe tarihinde nesneye en yakın duran şey diyelim. Töz değil ya da özdek değil ama Leibniz'in monadı diyor. Çünkü monatlar da tamamlanmışlık gösteriyorlar. Her monat bir dünya gibi. Yani bütün kendisinde bir bütünlük taşıyor. Burada bütünlükle ilgileniyor Hegel. Bir nesne bütün bir şeydir.
Belirlilikten bahsediyor. Yani tüm belirliliklerini mi anlatıyor burada?
Öyle diyebiliriz. Eğer kavramın kapılarını kastediyorsan tamam. O zaman onların üçünü de kapsıyor ve tamamlanmış ve kendilerine bağımlı nesnelerdir ki buna göre bağıntılarında bile birbirlerine karşı yalnızca kendine bağımlı olarak davranırlar. Yani birbirine karşı bağımlı olmazlar.
Yine kavram olarak davranırlar.
Yani iki nesne işte bunları diyelim nesne olarak düşündüğümüz zaman onlar birbirlerine karşı ilkin şeyler, ilgisizler ve her biri kendine bağımlı, ötekine bağımlı değil. O diyor. Ve her bileşimde birbirlerine dışsal kalırlar. Şimdi buradan hemen düzeneğe geçiyor. Nesnelerin ilişkisinden düzenek kavramına geçiyor. Çünkü o ilişki, düzeneğin ilişkisi. Nesnelerin ilişkisi mekanik ilişki.
İlişkilerin dışsal kaldığı, yani
dışsal kaldığı.
Bütünlerin kendine bağlı olduğu yerde evet. ilişki dışsal ve mekanik.
Düzenin karakterini oluşturan şey diyor, bileşmiş olanlar arasında hangi bağıntı yer alırsa alsın, bu bağıntının onların doğalarını hiç ilgilendirmeyen yabancı bir bağıntı olması. Burada kimya ve mekaniği karşı karşıya getiriyor. Yani bu cümle öyle anlaşılabilir. Çünkü bileşimde bile diyor, bu kimyasal bileşim değil. Yani bileşimde birbirlerine dışsal kalırlar. Yığın olurlar diyor bunlar, nesneler. En ilkel biçimleri, nesnelerin ilişkisinde. Bu birlik görünüşüyle bağlı olsa bile bunun bileşim, karışım, birikim ve beden daha ötesi olmayan bir şey olarak kalmasıdır. Yani nesnelerin ilk ilişkileri şey, dışsal ve tamamen ilgisiz, ayrımsız, onları hiçbir şekilde etkilemeyen ilişki. Ondan sonra devam edelim, buradan belki bir şey çıkar. Tıpkı özdeksel düzenek gibi, tinsel düzenek de tinde bağıntılı olanların birbirlerine ve onun kendisine dışsal kalmalarından oluşur. Tinsel düzenekten de söz ediyor.
Birbirine ve dışsal kalmışsa o nesne olabilir mi?
Evet, nesneler birbirlerini şey yapmıyorlar, değiştirmiyorlar şu an mekanik alanda. Yani kimyasal nesneler ve teleolojik nesneler. Bunlar daha farklı şeyler. Oralara gelmedik henüz. Şimdi burada diyor, mekanik bir düşünme yolu, mekanik bir bellek, alışkanlık, mekanik bir davranış yolu, tinin kavradığında ya da yaptığında tinin kendine özgü yayılışının ve bulunuşunun eksik olduğunu imler. Yani burada mekanik, tinsellik alanında mekaniğin uygulanması ya da düzenek denen şey o tine özgü karakter henüz bulunmuyor. Yani düşünme karakteri yok. Kuramsal ya da kılgısal düzeneği onun kendi etkinliği olmaksızın, bir itki ve bilinç olmaksızın yer alamasa da gene de onda bireyselliğin özgürlüğü eksiktir. Evet.
Peki mantık bilimini yapan bilinç için tüm aşamaları inceleyip nesneye geldiğimiz anda geriye dönük tüm kavramları düşündüğümüz zaman bunların her biri birer nesne midir?
Bilincin ele alması ölçüsünde nesnedir diyebiliriz. Öyle mi? Yani varlık evet. Düşünce nesnesi olabilir. Ama evet. Orada o
yani şuna gelmek için soruyorum, yani o bağlantıyı kurmak için biraz önce bahsettiğiniz. Hani birbirleriyle nesneler ilişkisizdir ve dışsaldır diyorsunuz ya. Ama mantık bilimi yapan bir bilinç için belli bir yere kadar çıkarsamaların yapıldığı, belli bir noktaya gelene kadar bu ilişkiler kurulmuştur. Kurulduğu için dışsal değildir.
Evet. Onlar nesne değil o anlamda. Yani burada mantığın kategorileri nesneler gibi alıyorsun. O uymuyor şey. Onlar
onların kavramları onların kavramları olarak...
O anlamda nesne değiller. Yani varlık şey değil, bir nesne değil çünkü bütünlük taşımıyor. Oluş eğer bütünlük taşıyorsa çünkü içinde varlık ve yokluk momentleri var. Ama nesnenin karakteri evrensel, tikel ve tekilin bütünü olması.
Yani onların karakteri oluş aslında değil. Belirlilik değil mi? Her bir aşaması birer belirlilik. Bu şekilde ele aldığımızda.
Ama nesne belirliliklerin bütünü değil.
Bütünlük kazanmamış, kendine bağlı olmayan, öz kategorisinde varoluş olarak koyduğumuz şey yansımasıyla bağımlı olan ve birlikte koyulan iki şey olduğu için o bütünlüğü kazanmamış. Dolayısıyla nesneleşmemiş kategorilerimiz.
Şimdi daha yavaş ilerleyelim. Tamam. Evet. Yani Hegel'de olumsuz bir yaklaşım izliyor önce. Yani nesnenin ne olmadığını göstermeye çalışıyor. Nesne diyor kendisinde hiçbir belirli karşılık taşımadığı düzeye dek belirsizdir. Çünkü şey vardı. Mekanik nesne incelerken ilk olarak nesne kendini özdeğe ve biçime ayırmaz diyor. Yani nesne özdek değildir. Özdek ve biçim ilişkisi nesnenin ilişkisi değil. Eğer olsaydı diyor, bunlardan birincisi yani özdek nesnenin o kendine bağımlı evrenseli, ikincisi ise tikel ve tekil olurdu. Eğer özdek olarak görülürse o zaman kendine biçimlenmiş, kendinde biçimlenmiş özdek olarak alınmalıdır. Bu da çok yardım eden bir şey değil ama eğer nesneyi özdeksel olarak görürsem o zaman o özdek olduğuna göre biçimsel bir yanı da var. Yani biçimli özdek ve o henüz nesneyi yapacak bir ilişki değil. Yani özdek ve biçim ilişkisi de nesneyi yapmaz demek istiyor belki de. Biraz uzun anlatıyor yani. Belki daha kolay anlatabilecek şeyler bunlar ama şey olarak, özellikleriyle şey olarak da görmeyin diyor nesneyi. Nesne şey de değil. Şey ve özellikleri. O ayrı bir kategori. Parçalardan oluşan bütün olarak da görmeyin diyor. İlnekleri olan töz olarak da görmeyin.
Ne olarak görüyorsun?
Dedim ya olumsuz. Önce bunları ayırt etmek. Bunlar bizim için çok önemli. Yani insanların mantık bilimi konusunda aşırı ölçüde yetersiz ve bilgisiz olduklarını düşünürsek daha karmaşık ve daha kurgu boyutlara onları çekmeden şey yapmanız gerekir. Daha yüzeyden ve daha yalın olandan, kolay olanından gitmemiz gerekir. Yani en azından bir insan eğer gerçekten şeyin, ondan sonra özdeğin, cismin, tözün vesaire bunların nesne olmadığını öğrenirse, gerçekten bunu ayırt etmeyi öğrenebilirse, mantığın da, düşüncesinin de, bilincin de çok büyük bir derinlik kazanmış olacak. Homo sapiensin gerçeğine çok daha fazla yaklaşmış olacak. Eğer bu ayrım yoksa, nesneyi fiziksel olan, duysal olan, görsel olan, algılanan vesaire olarak anlıyorsa o insan şey.
Ama bu ayrımlar
bilginin en alt basamaklarında sürtünme demek.
Süreci de geçirmek gerekmiyor.
Gerekiyor.
Yani bir yerde o ayrımın net ve tanıtsal olarak, kanıtlı olarak konulması.
O zaman insanlığın ne kadar sefil bir durumda olduğu buradan çıkıyor. Onu demek istiyorsunuz. Evet. İnsanlığa bir taş atılıyor. Yani kendi logosunu, kendi usunu, kendi özünü bilmeyen bir insan muhtemelen şey, potansiyel insan sıfatını hak ediyor.
Nasıl bilsin bütün eğitim sisteminin evet. Nesneyini elle tutulan şey olarak evet.
Evet. Tabii. Bir yıllar sonra bilimci evet. Değiştirmeye çalışıyorsun. Kolay evet. Bir şey değil ki bu.
Peki bir şey soracağım. Neden burada böyle bir yöntem istiyor? Şimdi arkadaş bir zaman
evet, ancak kendi başkalarıyla karşılaştırıyor da ilk defa burada yapmıyor. Yani şu
kendi karşısına alıyorsun.
Değildir. Diye bu ilk defa burada yapmıyor. Yani ona
peki kendi karşısına alıyorsun.
Niye yapmasın ayrıca? Niye yapmasın? Yapıyor. Çünkü doğal olarak insanlar nesneyi fiziksel olanla, cisimsel evet. Olanla karıştırıyorlar cisimle, evet. Şeyle, tözle, özlekle vesaire karıştırıyorlar. Bunu yapmayın diyor. Yani başka kavramları...
Tamam, o açıklamaları yapıyor. Evet. Açıklamaları yapıyor.
Yani Hegel'e haksızlık yapmayalım. Çünkü yok, sadece burada yapmıyor.
Olarak sormadım. Yani bunun dışında başka bir şey izliyorum. Hani başta böyle
tabii olumlusu da var. Olumlusu da var. Yani
çünkü hani kendi karşıtını evet. Daha çok ele alıp ortaya koyuyordu ya.
Şimdi nesnenin ayrışması mekanik, kimya ve teleolojik olarak ya da telos alanında yapılacak ve teleolojik nesne dediği zaman ya da kimyasal nesne dediği zaman orada faktörler değişecek. Yani orada daha öte belirlenimler var. Ona doğru gideceğiz.
Enerji enerji gibi bir şey.
Nesne kavramın momentlerinin birliği. Enerji denen şey, kuvvet denen şey, özdek denen şey. Onlar geride kaldı. Yani şimdi önemli. Enerji denen şey nedir? Onu nedensellik alanında, determinizm alanında yerini bulmaya çalışalım. Kuvvetle ilişkili olarak, enerji kuvvetle ilgili olan bir şey değil mi? Potentia ve energia diye ayırıyordu Hegel ve potentia güçtü. Ona iş yapabilme gücü. Enerji nedir? Kavramsal olarak enerji. Nedir enerji formülü?
MC kare.
Daha önceki?
1 bölü 2 MV kare. F eşit ne? 1 bölü 2 AT kare.
Enerji. Jül mü enerjinin?
Jül mü?
Evet. Neydi enerji? Enerji güç.
1 bölü 2 MV kare.
Enerji değil o.
Nasıl diyeyim? Kinetik enerji bu.
Tabii.
Enerji 1 bölü 2 kütle ve hızın karesi. Momentum mu?
Yok, kinetik enerji falan.
Kinetik enerji. Tamam, enerji kütleyi ve hızı, yani uzay zaman ilişkisini kapsıyor, öyle değil mi? Kütle. Kütle olmadan enerji olmuyor. Ondan sonra... Şimdi, burada nesneyle ilişkili olan kategoriler, Hegel'in değindiği kategoriler, determinizm, nedensellik ve tözün, tözsellik ilişkisi ve nedensellik ilişkisi. Bunları, bunları şey yapalım, bağlamaya çalışalım. Yine nesneyle. Şimdi determinizm denen şey konusunda Hegel çok güzel bir şey söylüyor ve bu hemen hemen herkesin dikkatinden kaçıyor. Determinizm üzerine konuşan, yazan, ona karşı çıkan ya da onu savunan insanların gözlerinden kaçıyor. Determinizm nedensellik ilişkisinin bir başka anlatım yolu. Yani her şey kendinde değil ama başkasındadır. Spinoza da bunu söylüyor. Etika'nın daha başlarında. Nedeni başkasında olan şey, belirlenen şeydir. Yani kendisi bir etki olan şey deterministik olarak neden tarafından belirlenir. Ve determinizm sadece nedenselliği ileri sürmek anlamına geliyor. Yani determinizmi pozitif bir şey olarak, doğru bir şey olarak ileri sürdüğümüz zaman bununla kazandığımız şey ya da yapmak istediğimiz şey nedenselliği reddedenlerin mantıksızlığını göstermek ya da nedenselliği reddetmenin yatsımanın örneğin David Hume'un yaptığı gibi ya da Heisenberg'in planı yaptığı gibi genel olarak görgücülerin, pozitivistlerin yaptığı gibi mucizenin serbest olduğunu göstermek. Yani determinizm koparsa, kırılırsa nedensiz olaylar ya da fenomenler vesaire böyle şeyler olabiliyor anlamına geliyor. O zaman onları yani o anlamda pozitivistleri topunu birden şeye göndermemiz gerekiyor. Peygamberlerin okuluna göndermemiz gerekiyor. Mucizeler orada var. İndeterminizm, doğal nedenleri, fiziksel, özdeksel nedenleri olmayan şeyler orada var. Değil mi? Orada bile aslında belli bir neden var. Bir fırtına duruyorsa İsa dur dediği için duruyor. Ya da yani öyle bir şey var. O bile neden bir bakıma. Yani o zaman şöyle diyeceğiz. İndeterminizm dinsel tasarımların bile şeyinde, altında. Çünkü dinsel tasarımlar bile hiç olmazsa düşlemsel bir faktörü, imgesel bir faktörü neden gücüyle donatıyorlar? Neden olabilme gücüyle donatıyorlar? Ama David Hume ya da Heisenberg'in indeterminizmi bir etkinin ya da olayın etki sözcüğünü de silmek gerekecek. Bir olayın nedensiz olduğunu geliştirmek anlamına geliyor. Ve nedensiz olan şey, yani dolaysız olan şey ise yine bir tür Tanrı tasarımına dayanmak gibi bir şey oluyor. Çünkü ancak Tanrı'nın nedeni olmayabilir ya da Tanrı kendinin nedeni olabilir. Yani indeterminizm, irrasyonalizm şeye geliyor, teizme geliyor aslında en sonunda.
Ona Tanrı çok ama yakın. Her durumda bir nedenselliğe gönderme yani zorunlu evet. Olarak. Tanrı
dolayısıyla varsa, onu da geri çekeceğiz evet. O zaman. Yani teizmin de bir mantığı var ama indeterminizmin hiçbir mantığı yok.
Şimdi orada da tamam determinizm var da o insanlar mucizeler yaratmıyor. %100 düşünce gücü diye bir şey var. O insan tamamlanmış insansa Tanrı zaten. Evet. Tanrı da düşünce gücüyle.
Yani evet, o da bir tür nedensel.
Orada bir neden var. Yani
onu anlatmaya çalıştım. Onu anlatmaya çalıştım. Yani teoloji nedenselliği, teoloji determinizmi çiğnemiyor. O sadece şey, doğal nedenselliği yerine tanrısal nedenselliği getiriyor. Ama o bir tür şey, yani bir tür mantık, tasarımsal bir mantık diyebiliriz. Orada kavram bozuluyor, tasarımlar geliyor. Ama indeterminizm, asıl indeterminizm denen şey, görgücülüğün şeyi, kuramsal, gerçek kuramsal varlığısı bu. Görgücülüğün ya da onun pozitivist ya da nihilist türevlerinin, açınımlarının varlığısı şey, yani bütünüyle nedensiz, soyutlama öyle diyebiliriz. Yani Tanrı biliminde altına düşen bir şey var orada, zayıflık var. Ve o yüzden o insanlar sık sık şeye geliyorlar, şizofreninin yakınına geliyorlar ve David Hume onu şey yapıyor, belirtiyor, anlatıyor ve yani Ancak diyor işte tavla oynayarak, yemek yiyerek diyor bu kuşkuculuğun verdiği şeyden, delilik durumundan geri çekilirim. Bu alıntı şey de var, insan doğası üzerine kitabın arka kapağında var. Yani devletin farkında. Kuşkuculuğun insanı ya da indeterminizmin insanı bir tür entelektüel bozulma noktasına getirdiğini o şey yapıyor, kendisi yakınıyor ondan. Öyle olması gerekir. Yani nedensiz olaylar, nedensiz etkiler falan şey değil, düşünme sağlığını koruyacak bir düşünme tarzı değil. Yani mantık bozulursa bir insanın özü de bozulmaya, çatırdamaya başlıyor ve aslında orada şey var, ona karşı doğanın bir takım önlemleri var. O bir terim vardı orada, animal, arkasını getiremiyorum. Hayvan rasyonalizmi gibi bir şey. Yani orada içgüdüsel bir rasyonalizm insanı delilikten çekip çıkarıyor. Santayana'nın sözü bu. Onu araştırıp şey yapabiliriz, daha sonra çıkarabiliriz. Tamam. Söyle.
Ben...
He?
İnternette vardır belki, Google'da.
Vardır.
Bunlar ama nedensel olmayan şeylerden kuşkulanıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani
söyle.
Yani her şeyin bir nedeni var da acaba nedensiz de bir şey var mıdır?
Yani dolaysız bir şey. Yani varlığını şey kendisinde var bulan bir şey.
Yoksa bir pozitifizm öyle düşüneceğimi zannetmiyorum yani.
Ama mantıksal olarak öyle düşünmek zorunda. Yani bir olay var, nedeni yok. Yani bir gezegen var ama onun nedeni yok. Çünkü
mesela çekim, mesela elektronun eksik güçlü olmasının nedeni ne? Onu bilmiyorlar. Yani mesela mutlaksızın çekmesinin nedeni ne?
O bilmemek indeterminizi getiren bir şey değil.
İşte böyle şeyler böyle güçlüğe kapılıyorlar. Onun için evet. Yoldan çıkıyorlar.
Tabii yani yoldan
çıkıyorlar. Yoldan çıkmalarının sebebi mi var?
Elbette bir nedeni var.
Yani ama oraya taktığı için gidemiyor da bir yere.
Orada şunu söyleyebiliyoruz. Yani mantık şey gösteriyor. İnsan mantığı dediğimiz şey neden ve etkinin birliğini düşündürüyor. Yani etki diyorsak o bir neden olduğu için etki olmuştur. Yani bir aksiyomatik bir bağıntı var orada. Parça bütünden büyük olamaz. Ya da değil mi? Öyle bir şeyimiz vardı. Parabin'in söylediği aksiyon vardı. Yani bunlar mantık. Şimdi bir bilinç. Örneğin şey, David Hume'un yine örneğini verirsek, yani iki çizginin birden çok noktada kesiştiğini söylemek için usuna güvenmemek gerekiyor. Yani çünkü us şey diyor, çizgi kalınlıksızdır. Kalınlıksız olduğuna göre eğer kesişme söz konusuysa zorunlu olarak, mantıksal olarak ancak tek bir noktada kesişebilir. Açı ne kadar küçük olursa olsun, kesişme varsa o tek noktada olur. Burada kuşkucunun yaptığı şey şu.
Fiziksel çizgiyi arıyor.
Evet, görsel çizgiyi arıyor ve o algısal ya da görsel çizginin tabii ki birden çok noktada kesiştiğini biliyor ve o görsellikten ya da o deneyimcilikten çıkamıyor. Yani görgücünün başlangıç noktası deneyim olduğuna göre ve bir çizgi hiçbir zaman deneyim noktası deneyim nesnesi olamayacağına göre görgücülük geometrik kavramları reddedecek ve onları ampirikleştirecek ya da tasarımsallaştıracak, imgeselleştirecek ve o zaman noktayı anlaması olanaksız. Çünkü nokta boyutu olmadığına göre tasarımsal ya da imgesel yapılamayacak bir şey olduğuna göre orada yine nokta kavramını reddedecek. Yani görgücülük zaten kavramları müsvedde olarak görüyor. İzlenimlerin sonucunda zayıflayan, sönükleşen bir takım duyu algıları olarak tanımlıyor David Hume. Biliyorsunuz, onu çok iyi biliyoruz. Esas diri olan, canlı olan şeyler, izlenimler diyor, impressions diyor. Kavramlar diyor, ideas dediği, idealar dediği şey. Bunların zayıf işlemleri, sönük işlemleridir diyor ve orada kavramın olmadığını anlatmak istiyor.
Yani, o zaman da kuşkucular düşüyor işte. Kavramın olmadığı yerde kuşku başlıyor.
Evet. Ama kuşku başlamıyor. Kuşku o noktaya götüren faktör. Yani kuşku mantığı ezen bir ruhsal durum. Yani usa güvenememe dediğimiz şey. Kuşkucunun psikolojisi. bu kuşkuculuk, buna karşın kuşkucuların tümü de kendi felsefelerini tırnak içinde yaparken usu kullanıyorlar. Kavramı kullanıyorlar. Sezgilerini, duygularını, duyularını falan kullanmıyorlar. Ama kuşkuculuğun temel karakteri şeyi reddetmek. Düşünceye güveni ortadan kaldı. Bunu yapamıyorlar. Yani şimdi Heidegger'i hangi mantık logosu reddetmeye götürüyor? Usu reddetmeye götüren mantık nedir? O mantık olamaz. Mantık kendi kendini reddedemez. Dersek o zaman
Heidegger'i Hegel'e karşı gelmek. Başka bir anlamda.
O psikolojik bir neden işte.
Yani aslında orada bir mantık. Hegel hayranlığı var. Bir haftadır evet. Onu okuyorum.
Evet.
Hegel hayranlığı var ama farklı olmak için Hegel'e karşı gelmeyi ona bir çözeceğim zaten. Yani Hegel'i çürütmeyeyim.
Oradaki motivasyon ne?
Oradaki motivasyon da yok. Heidegger'i... Bir sistemin dizgesi de yok. Çalatay'a evet. Yazmış. Bana öyle geldi.
Sistem olmaması gerekir. Yani tanıtlama olmadığını kendisi ileri sürüyor. Tanıtlama yapmadığını ve logosu sildikten sonra, çizdikten sonra zaten yani psikolojik
zaten
bir durum.
Tanıtlama yapabilir mi logosu?
Yani. Şimdi yapmayacağını söylüyor ama yapıyor. Ve içgüdüsel olarak yapıyor. Yani dedik, David Hume da usu çizdikten sonra kavramı izlerimin sönük eşlemine, kopyasına, müsveddesine indirgedikten sonra yine de kavramsal düşünceyle yazıyor, düşünüyor ve Heidegger de aynı şeyi yapıyor. Yani bunlar bir bakıma hiçbir yani burada insanların psikolojik faktör karşısında yenik düştüklerini görmeleri çok olanaklı bir şey. Olağanüstü olanaklı bir şey. Bu yapılabilir. Çünkü yani siz psikolojiyle, önyargıyla, bir kuşkuyla, bir endişeyle düşünceyi yeniyorsanız o zaman felsefe değil, zırvalıyorsunuz demektir. Yine de zırva değilse Heidegger'in yazdıkları, orada iyi kötü o ezilen, çizilen buz iş görüyor. Devitim için de aynı şey geçerli. Yani bu psikoloji önemli bir şey, faktör felsefede ve felsefenin bu psikolojik faktörden kurtulması gerekiyor.
Ekodan çıkmak çok zor.
Evet.
Ekoları,
yani bu açıkça düşüncenin alanı, kavramın alanı ve buraya böyle bir duygusal ön yargıyla girmek felsefeyi başından çizmek demek. Psikolojik bir eğitim gerektiriyor. Evet.
Karışıyorlar.
Usu çiziyorsanız bunu hangi haklılıkla yaptığınız üzerine düşünmek zorundasınız ve dediğim gibi birisi Hegel'e karşı çıkma dürtüsüyle davranıyor. Öteki düşünceden nefretiyle davranıyor. Us nefretiyle davranıyor ve
burada sonra 100 yılın felsefecisi oluyor.
Evet, çünkü insanların çoğu şeye hazır. Köleliği kabul etmeye, bilgisizliği kabul etmeye, insanı aşağılamaya hazırlar. İnsanların büyük çoğunluğu.
Hazır değiller, egoları çok güçlü.
Yani öyle modern kültür, bu Asya'dan söz etmiyoruz, Batı'dan söz ediyoruz ve Türkiye'den söz ediyoruz. Yani buralarda genellikle insanlar ekonomik faktörler tarafından belirlenmeyi daha çok istiyorlar. Marx'ı o yüzden seviyorlar. Çünkü Marx diyor ki, bütün tarih ekonominin denetimi altındadır. Üretici güçlerin, üretim ilişkilerinin ve insan bunlar olmadığına göre bütün tarih insanın köleliğinin tarihidir. Ve buna bayıla bayıla kabul ediyorlar. Bilgisizlik, nihilizm, kuşkuculuk o da şey. Sanırım yani çok
kuşkucular onur kendi şey dönemlerinin felsefesini yapmıyorlar. O dönemki Avrupa'nın ruhunu bir anlamda yansıtan
o anlamda psikolojik olduğunu kabul ediyoruz. Ve demek ki modern kültürün bu aşamasında insanlar küçük düşmeyi daha çok uygun görüyorlar kendilerine. Yani kuşkuculuk insanı onore eden bir şey değil, insanı zavallılaştıran bir şey. Çünkü kuşku bilgiyi olanaksızlaştırıyor ya da kuşkuculuk bilgiyi reddediyor. Bilgi kazanan insan kuşkudan kurtulur ve kuşkunun bilgiye götürme gibi bir işlevi var. Ve Hegel kuşkuyu diyalektik momentle eşitliyordu. O şey, var olanı olumsuzlamak, var olana güvenmemek, var olan dediğimiz şey, varoluş dediğimiz şey, dolaysız varlık vesaire dediğimiz şey aslında şey değil. Kuşku onu güvenilmez bir şey olarak, var olmayan bir şey olarak gösteriyor bir yerde ve olumsuzlamanın anlamı bu. Ama bu o kuşku bilgiye götürür. Genel olarak kuşku duyan insan da ilkin o kuşkudan kurtulmayı ister. Yani psikolojik olarak da öyle bir bağlantının olması gerekir, biliyoruz. Modern insan neden kuşkuya takılmayı seviyor? Neden bilgisizliği, köleliği, bağımlılığı, yani Türkiye'nin bağımlı olmasını neredeyse istiyorlar, yürekten istiyorlar. Bağımsız Türkiye diye bağırdıkları zaman aslında bağımlılık isteğinden kaynaklanıyor o şey. Ve bağımsız bir, evet, bağımsız bir ülkeye, egemen bir ülkeye kalkıp da kim ona, kendi işlerindeki bağımlılık onları o şekilde motive ediyor ve aynı şekilde özgürlük korkusu var. Yani bu ama Batı'da da var bu aynı şey eğilim. Fakat Batı'da genel yaygın değil ya da başat değil. Türkiye'de çok daha şeydi, güçlüydü ve şu an hala büyük bir entelektüel kesimde aynı kölelik isteği, kendini köle görme, bilgisiz görme, zayıf görme, belirleniyor görme, eziliyor görme, o şey psikolojik bir şey. Yani bu felsefe kuşkuculuk biçiminde yansıyor. Politikaya şey olarak yansıyor. Bağımlılık duygusu olarak yansıyor ve daha başka alanlarda, daha başka biçimlerde yansıyor. Yani sanata yansıması. Şimdi o zaman kuşku şey, kendinde bilginin bir, bilgi sürecinin bir momenti ve onun bir işlevi var.
Ve nesnenin determinizmi şöyle, nedensellik ilişkisinden geldi.
Evet, oradan geldik. Determinizm, yani Hegel şunu diyordu, oraya dönersek. Determinizm sadece neden arar ve tamam bir şeyin nedenini bulur ama o neden de aslında bir etki olduğu için onu da nedenini arar ve bu arayış sonsuza dek bir gerileme sürecine döner. Dolayısıyla determinizm öyle çok abartılacak ve çok büyütülecek bir şey değil. Determinizm öyle kaldığı zaman kötü sonsuza gerilemeye götürür. Çünkü determinizmin göstereceği her neden kendisi neden gerektiren bir etki. O determinizm o yüzden ciddi bir dizge ya da şey değil. Yani determinizme sadece nedensellik, nedenselliğin kırılmasına karşı bir şey olarak, uyarı olarak vurgulamak gerekir. Ama onun ötesinde determinizm şey değil, yani özel bir felsefi bakış açısı falan değil. Rasyonalizme ait bir şey değil. Çünkü ana ait olan bir şey. Bir şeyin nedeni vardır, onun da nedeni vardır, onun da nedeni vardır. Bu soyutlamacı anlam. Nesne töz alanına ait olan bu nedensellik ilişkisinin ötesinde duruyor. Onu kapsıyor. Yani nedensellik ilişkisi töz alanına ait. Ve orada töz, yani Hegel nesne bağlamında bu şekilde söz ediyor. O zaman buradan daha ileri nasıl gidebiliriz? Tam gidebiliriz belki.
İleri gitme anlamında, mekaniğe geçme anlamında.
Mekaniği geliştirme. Yani mekaniği, evet, mekaniği geliştirme. Tösellik ilişkisi, onu ele alırken gösterilen yani nedensellik ilişkisi.
Bütünlüğün daha açık konulması belki, bütünlük dediğin şey. Ve
peki yani nesnelerin ilişkisi nedir? Nesnelerin ilişkisi nedir? Onu şey yapalım, düşünelim. Nesnelerin ilişkisi.
Evet, o ilişki konduğunda bütünlükte kendini açıyor.
Levent'in bir sorusu vardı. Geçen hafta sizin bahsedip de sonra yarım kalan. Hani nesne ve çoklu. Okur musun Levent onu bir?
Nesneden nesneler çokluğuna geçiş.
Bir daha.
Nesneden nesneler çokluğuna geçiş. Demek istiyorum.
Evet.
Nesnelerin ilişkisi de enteresan bir problem.
Ama işte yani zaten herhalde orada bir şey var gibi.
Kavram, momentlerin birliği, kavram kendisi olamaz mı? Yani kavram kendisi.
Çok güzel. Nesne nasıl de dediniz? Kavram momentlerinin birliği ise nesne kavramla eşit oluyor. Evet. Yani arada ne fark var? Şu fark var. Nesnedeki kavram momentlerinin her biri tasımın içerdiği ilişkileri içeriyor. Tasımdaki şey yapı neydi? Evrensel, tikel ve tekil ilişkisi. orada şey gibi duruyordu, yargıların ilişkisi gibi duruyordu. Yani kavramda evrensel, tikel ve tekil her biri yalın, öyle düşünebiliriz. Ama tasıma geldiğimiz zaman, tasımda evrensel, tikel ve tekil yargı işlevinde duruyorlar. Yani tasım şey değil, kavramla aynı içeriği taşımıyor, daha fazlasını taşıyor. Yargıyı kapsıyor. Kavramda üç moment var. Ama o üç moment evrensel şey değil. Yani, açık oldu mu bilmiyorum. Yani çünkü yargıya geldiğimiz zaman, örneğin şeyde, dolaşsız yargıda tekil evrenseldir diyoruz. Burada da aslında şey var. Yine tekil yeterli ve tekil kendinde evrensel ve tikelli ilişki içinde duruyor. Yani yargı, yargının kavramla ilişkisini ya da ayrımını düşünürsek, oradan tasım ve nesne, oradan tasımdaki durumu düşünürsek, nesnenin neden kavramdan ayrı olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Yani bu sanırım şey, biraz belki de o şematik olarak düşünülebilecek
nesne daha yani. Tüm ilişkilerin konmuş hali değil mi? Bitmiş hali.
Nesne, kavram ilişkilerinin...
Kavramın tüm ilişkilerinin konmuş hali.
Nesneler neden çok?
Bir ve çok ilişkisi. Yani burada nesne bir olarak koyabiliriz değil mi? Ya birden fazla, evet. Başka bir şey tabii nesne ama bir bütünlük olarak.
Böyle bir şey var. Öyleyse diyor, belirliliği içindeki nesne, o denli de ona karşı, yani belirliliğe karşı ilgisiz olduğu için, belirlenmişliği için kendiliğinden kendi dışını ve ötesini başka nesneleri gösterir. Ki onlar için belirleyen olmak gene de benzer olarak ilgisizdir. Yani nesneler birbirlerini belirliyorlar.
İşte tamam, benim sormak istediğim orada
zaten. Buyurun, bir açıkla o zaman biraz.
Yani açıklayacak gücüm yok ama belki soru sorarak tamam, daha iyi anlamaya çalışabilirim. Şimdi kavramın, öncelikle kavramın hani kendisi olarak alıp, hani ilişkisiz olarak almak, daha sonrasında kavramın ilişkileri, evet, ortaya koymak.
Evet.
Sonra da kavramın kavramsallığını ortaya koymak. Değil mi? Yaptığımız, evet, şey bu. Yani kavram ilişkileri, yani kavramın yalınlığı, ilişkileri ve kavramın bütünlüğü.
Tamam.
Yani tasım ve sonrası. Dolayısıyla bu aşamaları geçerken yaptığımız tüm düşünce edimleri birçok nesne, yani kendini belirleyen şeyler. Burada takılım anlatayım.
O zaman tamam, sonra
yani orada bir takım belirlilikler, yani o ilişkilerin, evet, ortaya konması, aslında tamam, o belirliliklerin ortaya konması, kavram belirliliklerin ortaya konması da o bütünlüğü veren, yani hem nesne, nesnenin kendisi ama aynı zamanda nesneyi nesne yapan da onun ilişkileri. Peki. O ilişkileri de onun...
O zaman şimdi şey yapalım, şu mekanik nesne, Ahmet okuyabilir misin acaba? İkinci, iki numaralı. Sen
543.
Evet. Sen
543.
Tamam, defne istersen sen oku. Yani iki. İkinci iki numaralı iki mekanik nesne.
Mekanik nesne.
Aa, mekanik nesne diyor ya. Hı-hı. Orada iki ile başlayan paragraf var.
Tamam.
544.
Pardon.
Şimdi.
Şimdi nesne belirlenmişliğin bütünlüğü olduğu için. Evet, orayı okur musun?
Ama belirsizliğinden ve dolaysızlığından... Şimdi, nesne belirlenmişliğin bütünlüğü olduğu için ama belirsizliğinden ve dolaysızlığından ötürü o belirlenmişliğin olumsuz birliği olmadığı için kendilerinde ve kendileri için belirli, tekil belirlenimlere karşı ilgisizdir. Tıpkı bu sonuncuların kendilerinin birbirlerine karşı ilgisiz olmaları gibi. Buna göre bunlar ne ondan ne de birbirlerinden kavranabilirdirler. bütünlüğü çokluğunun kendinde belirli olmayan, genelde tekilliğe genel yansımışlığının biçimidir.
Evet.
Yansımışlığının biçimidir. Çok şey söylemiş orada değil mi?
Devam edelim bir daha. Evet.
Taşıdığı belirlilikler öyleyse hiç kuşkusuz ona aittir. Ama onun ayrımlarını oluşturan ve bunları bir birliği birleştiren biçim, dışsal, ilgisiz bir biçimdir.
Bunlar bir birliğe olacak.
Birliğe, evet.
Evet, bir hata olmuş. Peki.
Parçaların ve yanların ister bir karışımı, isterse bir düzeni ya da belli bir düzenlemesi olsun, tüm bunlar böyle bağıntılı olanlara ilgisiz bileşimlerdir. Böylece nesne, tıpkı genel olarak bir belirli varlık gibi, bütünlüğünün belirliliğini kendi dışında başka nesnelerde ve bunlarda yine benzer olarak kendi dışlarında taşırlar ve sonsuza dek böyle gider. Bu sonsuza ilerlemenin kendi içine geri dönüşü hiç kuşkusuz benzer olarak kabul edilmeli ve bir bütünlük olarak, bir dünya olarak tasarımlanmalıdır ki bu gene de belirsiz tekillik yoluyla kendi içine kapalı evrensellikten bir evrenden başka bir şey değildir.
Şimdi bu noktada bir şey yapalım, ara verelim isterseniz. Evet. Yani ondan başlarız çünkü esas şey burada. Çok çözmemiz gereken bir problem burada yapıyor. Yani o nesneler çokluğu var ve onu birkaç yerde açıklamaya çalışıyor ama henüz tam olarak yakalayamadık.